Ayrım 53. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 448. Önce şizofren falan olmadığı, annesi Romanyalı sevgilisiyle rahat rahat düzüşsün diye hastaneye yatırıldığına inandığı sevgilisini kaçmaya ikna etmesi gerekti. Beklediğinden de kolay oldu. Muhayyel karısının derdinde olduğunu bilmediği Barış, çok heyecanlanmış, su yeşili o harikulade gözleri pırıl pırıl parlamıştı. Giyisi, makyaj malzemesi, takı gibi gerekli eşyalarını valizine dolduran Gülnazmiye, zamanı gelince sevgilisini kaptığı gibi buralardan gidecekti. Para bulmak için evinin tüm eşyasını satan ve bir haftadır yere atıp üstüne kıvrıldığı sünger yatakla ince bir yorgandan başka bir şey bırakmayan genç kız, Adana'da yaşayan diş teknisyeni abisine, Konya'da yaşayan varlıklı bir çiftçiyle evli, üç çocuklu ablasına, başhemşire Servinaz Ceviz'e, arkadaşlarına ayrı ayrı yalanlar atarak para istemiş, herkesten 3-5 lira koparmış, emekli sandığına borçlanmış, bordrosunu göstererek maaşının 10 katı tüketici kredisi almış, temin ettiği hatırı sayılır miktardaki nakit parayı yanından ayırmadığı suni deri kocaman koyu yeşil çantasına doldurmuştu. Barış'la kaçmayı kafaya koyduğu günden beri kirasını da ödemediği için Almanya'da yaşayan ev sahibi ikide bir telefon edip bağırıp çağırıyor, Gülnazmiye her seferinde kendisinin de inandığı yeni bir yalan atıyordu. Dayısı ve dayı oğulları yaşadığı için İstanbul'u tehlikeli buluyordu. Olmadık bir yerde onlardan biriyle karşılaşabilir, huzurları kaçabilirdi. Bu nedenle kendisini kimsenin tanımadığı İzmir'i gözüne kestirmişti. İşinden atılacağı, ailesinin peşine düşeceği muhakkaktı ama bunlar aklına bile gelmiyordu. Kapısını çalacağı ilk hastanenin kendisini süper bir maaşla işe alacağından kuşkusu yoktu. Ayrıca ev sahibine cenazesini kaldırdığım için kirayı ödeyemedim dediği, oysa kocasından kalan cüzi emekli maaşıyla Ankara'da tek başına hayat mücadelesi veren zavallı annesinin trafik kazasında öldüğüne gerçekten inanıyordu. Başlangıçta ham bir hayal ve ümitsiz bir arzudan ibaret olan bu aşk, giderek inandığı bir gerçek haline gelmişti. Gece yarılarında olmayan telefon konuşmaları yapıyor, Barış'a sabırlı olmasını, yakında sadece ikisi olacaklarını, her şeyi yoluna koyacağını söylüyor, onu çok ama çok, aklının almayacağı kadar çok sevdiğini anlatıyordu. Apartmanda Gülnazmiye'nin keçileri kaçırdığına dair dedikodular başlamıştı. Akşam 9'a doğru dükkanını kapatıp gelen, bir bütün ekmeği eliyle koparıp yemeğin suyuna bana bana karnını doyurduktan sonra yatsı namazını kılıp yatan bitişik komşusu kuru yemişçi Hacı amca, Gülnazmiye'nin evinden gelen konuşmalardan rahatsız oluyordu. İlk duyduğunda yalnız yaşamasını hiç tasvip etmediği kızın eve erkek aldığını zannetti. Kerhane mi ulan burası, bu ne ahlaksızlıktır diyerek hiddetle kapıya dayandı. Kendisini içeri almak istemeyen kızı ittiği gibi eve girmiş, her yeri dolaşmış ama erkek merkek hiç kimseyi bulamamıştı. Duyduğunun Gülnazmiye'nin Barış'la ve ölesiye nefret ettiği annesi Veda Hanım'la yaptığı hayali konuşmalar olduğunu bilmiyordu. Kızın kendi kendine konuşuyor olabileceğini akıl etmediği için sesin televizyondan geldiğini zannetti. "Bir daha sesini kıs şunun," deyip gitti. Ertesi gece gene aynı konuşmaları duydu, dikkatle kulak verdi. Ama hiç de televizyondan geliyor gibi değildi. Aksine bağıran Gülnazmiye'ydi. Kız son günlerde çok fena azmıştı. Barış'ın annesiyle kavga ediyor. "Sen sevgililerinin altına rahat rahat yat diye Barış'ı tımarhaneye tıkamazsın, anladın mı?" diye yırtılırcasına haykırıyor. Tabak çanak eline ne geçerse duvara fırlatıyordu. Gülnazmiye bugün televizyonunu şu eskiciye, yarın buzdolabını bu öğrenciye satıp evde eşya bırakmayınca Hacı amca iyice endişelendi ama Allah ıslah etsin demekle yetindi. Genç kızın aklının bir tarafı zehir gibi işliyor, her şeyi ince ince hesap ediyordu. Planına göre doğacak akıl almaz kargaşa sırasında hastanenin arka tarafındaki duvardan atlayıp kaçacaklar, doğru otobüse binecekler, ortalık daha yatışmadan yolu yarılamış olacaklardı. Birlikte kaçtıkları anlaşılsa bile izleri bulununcaya kadar İzmir'e varmış, hayata karışmış olurlardı. Yangın birinci kattaki yatak yorgan deposunun bulunduğu odada başladığı sırada Barış daha erken diyerek odasına çıkmış, üst üste yığılı yatakların, battaniyelerin, nevresimlerin üstüne bir kutu tineri döküp kibriti çakan Gülnazmi'ye, diğer üç tiner kutusuyla koridorun öbür ucundaki tıbbi malzeme deposuna gitmişti. Nakit parayla tıklım tıklım dolu çantası omuzundaydı. Giderken kutunun birini de kullanılmayan oda kapılarının üstüne boca etti, bir diğerini kilitli tutulan tıbbi malzeme deposunun kapısının altından içeri döktü. Kendisini kimsenin görmediğini sanıyordu. Gerçi bir gören olsa da umursayacak değildi. O sırada abisi matbaacı Kamer'le birlikte hastaneye gelen parafazi hastası Maviş, hastane içinde dolaşmaya çıkmıştı. Hastanenin her türlü basım işlerini yapan matbaacı Kamer, muhasebede çalışan Ceyda'ya fena halde aşıktı. Kızı daha sık görebilmek için baskı işlerini azar azar yapıyor, bu nedenle hastaneye sık sık gelip gidiyor. Ceyda'nın "Ah canım, yerim onu ben!" diyerek sevdiği çakır gözlü kız kardeşi Maviş'i de yanında getiriyordu. O gün niyeti kendisine karşı boş olmadığını hissettiği Ceyda'ya açılmaktı ve bir kıza çıkma teklif etmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nden daha iyi bir gün bulunamazdı. Bu nedenle Maviş'i muhasebe odasında diğer kızlarla bırakmış, hastanenin hemen karşısında bulunan, üniversiteli gençlerin gittiği, minderleri kilim desenli ve çaldığı müzik arabesk olmakla birlikte macchiato, cappuccino ve espresso içen menüsü açısından zamane denilebilecek bir kafede kahve içmeyi teklif etmişti. Muhasebeci kızlar Kamer'in Ceyda'ya fena halde kesik olduğunun farkındaydılar. Kızı idare edeceklerini, yokluğunu kimsenin fark etmeyeceğini hissettirdiler ve Ceyda ile Kamer kafeye gitti. Sevgili olacakları belli olan çift daha dışarı çıkmadan, aşkın yanı sıra Kamer'in maddi durumu çok iyi olduğu için parayı da bulan Ceyda'nın ne kadar şanslı olduğunu konuşmaya, sevgililer gününün uğuru hakkında yorum yapmaya başladılar. Parafazi hastası olduğu için ne dediğini anlamayan muhasebeci kızlarla oturmaktan sıkılan Maviş dolaşmaya çıkmış, labirent hastanede yolunu kaybetmişti. Binaya sonradan eklenen ikinci merdivenin başında durduğu sırada Gülnazmiye'nin elindeki tiner kutularından birini oda kapılarına boca ettiğini gördü. Tek dil kurduğu kişi abisi olduğu için vaktinin çoğunu matbaada onunla geçiren Maviş, tiner gibi yanıcı, parlayıcı maddeleri hemen tanır, burnu çok iyi koku alırdı. Gülnazmiye'nin niyetini anladı, paniğe kapıldı. Saçma sapan kelimeler söyleyerek bağıra bağıra hastanenin içinde koşmaya başladı. Muhasebe odasını bulamamış ama çıkış kapısını bulmuştu. İlk rastladığı kişi bekçi Enver abiye Gülnazmiye'nin yangın çıkarttığını söyledi. Ama söylediği çakmak, bulut, gitti, akıyor, havada gibi sözcüklerden bu anlam çıkmıyordu. Bekçi Enver, matbaacının kardeşi olduğunu bildiği, derdini anlatmayı başaramayınca ağlamaya başlayan kızı elinden tuttu. Oyalamak için hastanenin kantinine götürdü, bir ice tea aldı. "Abin şimdi gelir, hadi otur da ice tea'ni iç," diyor ama kızı susturmayı başaramıyordu. Maviş sonunda gördüklerini anlatmaya çalışmaktan usandı, kantinin önündeki banka oturdu. Ice tea'sini içmeye koyuldu. Bekçi Enver kızın ne dediğini anlamış olsa veya kantine götürüp ice tea alacak yerde abisini bulsaydı, yangına çok daha önce müdahale edilebilir, felaket bu kadar büyümeyebilirdi. Gülnazmiye o sabah şişkin yeşil çantasıyla Hacı amcanın dükkanının bitişiğindeki nalbura gitmiş, Dört kutu tiner alıp çıkarken komşusuyla karşılaşmıştı. Şeffaf poşetlerin içindekileri gören Hacı amca, bu kadar tineri ne yapacağını sorunca, şaşılaşı bir sakinlikle boya yapacağım diyerek yürüyüp gitti. Hacı amca kızdaki tuhaflığın farkına varmıştı ama aklına en ufak bir şey gelmedi. 3 dakikanın içinde de kızı unuttu. Gülnazmiye Barış'ı bulup saat 3'te her zaman buluştukları yere gelmesini söyleyinceye kadar epeyce zaman geçmiş, Hacı amcanın dikkatini çeken tinerin başkalarının da dikkatini çekebileceğini düşünerek kutuları Barış'a aşık olduğu gün yazdığı Narsisist Kişiliklerde İlişki Şekilleri başlıklı yazısının yayımlanması ümidiyle her 3 ayda bir aldığı, her seferinde hayal kırıklığına uğradığı Bungun dergisinden kopardığı kağıtlara sarmış, masasının altına koymuştu. Barış'ın yatağına kolonya dökerek çıkardığı ilk yangına kafayı takan ve sevgilisini hastaneden kurtarmak için yangın çıkarmanın harika bir yöntem olduğuna karar veren Gülnazmiye'nin attığı kibritle birden parlayan tiner yatakları, yorganları, battaniyeleri alev alev yakıyordu. Yürüyen ateş tinere bulanmış oda kapılarının ve duvarların kat kat yağlı boyalarını hızla tutuşturdu. Yangın Esrar'la tanıştığını bilmeyen başhekimin uyumakta olduğu odanın kapısına hemen ulaştı. Alevler birinci katın büyük kısmını sarıp oda kapıları ateş topları halinde döküldüğünde kocasının bedeni kavrulmadan önce zehirli dumanlar ağzına burnuna dolduğu için öldüğünü bilmeyen Sevim Hanım bunca yıllık evlilikten sonra yaşadığı duruma inanamıyor, damla damla akan serum şişesine bakarak ağlıyordu. Kibriti çakmadan 1 saat önce hastaneden çıkıp çarşı içinde sık sık alışveriş yaptığı bir eczaneye 1 saat burada durabilir mi diyerek valizini bırakan, eczanenin aynasında makyajını yapıp güzel göğüslerini öne çıkaran yeni süt yenini düzelttikten sonra tıklım tıklım para dolu çantasıyla alelacele hastaneye dönen ve kimselerin görmediği arka tarafta dörtlü koltuk hurdasının üstünde sevgilisini bekleyen Gülnazmiye sabırsızlanıyor, bir hızla ilerleyen yangına 1 saatine bakıyordu. Şehir bu kez ambulanslardan ve polis araçlarından çok daha canhıraş sirenler çalarak yola çıkan itfaiye araçlarının gürültüsüyle inlemeye başladı. Yangın büyük kısmını sardığı birinci katı geçmiş, ikinciye ulaşmıştı. İçeride tam bir can pazarı yaşanıyor, herkes birbirini çiğniyordu. Aşırı zayıf olduğu için çok üşüyen, buna rağmen sanki meme yerine takır takır kaburgalarının göründüğü, bağrı güzelmiş gibi yakası açık kazaklar giymekten vazgeçmeyen anoreksik Buse Göçer'in evinden getirdiği katalitik sobanın tüpü patladığında odada kimse yoktu. Ama patlayan tüpün sesi, otlu kekin dumanladığı kafaları çığırından çıkardı. Normalde de aşırı tepkiler veren Nemişo delirmişti. Alevler merdivenleri sarmadan dışarı çıkmayı başaran kız zapt edilemez vaziyetteydi. Kendini yerden yere atarak başhekimin birinci katta mahsur kaldığını söylemeye çalışıyor ama ottan bulanmış beyni nedeniyle 2 kelimeyi bir araya getiremiyordu. Durumdan haberdar olan Belde Belediye Başkanı Cumhur Er Yıldıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Taceddin Başusta hastaneye geldiler. Valilik, emniyet, ilçe belediyeleri, bütün kurumlar seferber olmuş, haber Sağlık Bakanlığı'na kadar ulaşmıştı. Ülke çapında yayın yapan gazete ve televizyonların yerel muhabirleri, merkezleri aramışlar, olayı anlatırken 1000 katmışlardı. Hastanenin 350 kişi olan kapasitesi, muhabirlerin dilinde 700'e çıkmış, henüz kaç kişinin yandığının bilinmediği felaketin bilançosunun yüzleri bulacağı daha şimdiden bildirilmişti. Haber kanalları altyazı geçiyor, en az 100 ölü olmasından korkulduğu ilan ediliyordu. Gülnazmiye'nin birinci katta her yere döktüğü tiner, akıl almaz büyüklükte bir yangına yol açmıştı. İtfaiye müdürüyle konuşan devlet görevlileri, bu kadar büyük bir yangının nasıl çıkmış olabileceğini anlamaya çalışıyorlardı ki, çalıştığı mutfaktan çıkmaya uğraşan Hacer ablanın dumandan boğulur gibi öksürmeye başladığı sırada sanayi tipi LPG tüpleri ardı ardına patlamaya başladı. Hacer abla o anda öldü. Civar ilçelerden yola çıkan itfaiye araçları farklı yollardan gelerek küçük şehrin dört bir tarafını siren seslerine boğuyorlardı. Çalışanların yakınları, hastaların aileleri olayı duyunca hastaneye koşmuşlar, panik içinde çığlıklar atarak, ağlayıp dövünerek itfaiyenin söndürme çalışmalarını izliyorlardı. Şizoafektif bozukluktan mustarip İsmail Çeliktaş'ın tavla ile kafasını delmesinden sonra üstüne bir deli korkusu gelen Ofli Durali de yangını izlemek için koşup gelenler arasındaydı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığını görünce aklı durdu. Bir gece önce madde bağımlıları koğuşunda kafayı esrarla dumanladığını bilmediği gececi Tahir'den çok fena dayak yemişti. Yeni paspas yaptığı yerlere ayakkabılarıyla basan Tahir'e açık açık basma demeye çekinip "Pok yen noli" diye kendi kendine söylenmiş. Bunu duyan Tahir gözlerini patlatırcasına açıp "Ne dedin lan sen?" diye gürleyince paspası kovayı bırakıp kaçmaya yeltenmişti. Ama kaçamadı. Canı sıkılan gececi Tahir yolunu kesti. Ofli Durali'yi evire çevire dövdü. Durali kendini hastaneden dışarı zor attı. Bir gözü morarmış, gömleği yırtılmış bir şekilde eve gitti. Karısına da bir daha hastaneye gitmeyeceğini söyledi. Gerçekten de adım atmaya niyeti yoktu. Sabah olur olmaz tanıdıklarını aramış, hastaneden istifa ettiğini, yeni bir iş aradığını bildirmişti. Gececi Tahir'den ölesiye nefret ediyor, muhakkak intikam almayı planlıyordu. Başhekime ihbar mektubu yazacak, gececi Tahir'in hastanede esrar içtiğini söyleyecekti. Ama yangını izlerken nöbette pis esrarkeşten o dayağı yemese şu anda hastanede olabileceğini hatırlayınca gececi Tahir'i bulup yanaklarından öpesi geldi. Hastanenin önü ana baba günüydü. Polis içeride mahsur kalanların yakınlarını tutmakta zorlanıyordu. Hemşirelerin kocaları, hasta bakıcıların karıları, idari personelin anaları, babaları, çoluk çocuk koşup gelmişlerdi. Çıkardıkları yaygarayla felaketi birkaç kat büyütüyorlardı. Yangını izleyenler arasında keş marangoz alaca göz sipahi de vardı. Adamın kafası hala çok güzeldi. Yediği kekte esrar olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Bir an bunu polise söylemek için hareketlendi. Ama daha bir adım atmıştı ki, esrarın azdırdığı muhayyilesi devasa boyutlara ulaştı, paranoyanın kucağına düştü. Esrarlı kek yediğini söylemesi halinde kendisinin suçlu bulunacağını, tutuklanacağını, hatta idama mahkum edileceğini düşündü. Ortalığı kontrol altına almak için çırpınan polislerin kendisini yakalamak için harekete geçtiklerini sandı ve büyük bir korku içinde koşarak yanan hastaneden uzaklaştı. Koşarken nefes nefese kalmış, evinden içeri girdiği anda tıkanmıştı. Karısını kimseye kapı açmaması için tembihleyip kendisini yatak odasına kilitledi. Faik Abacı'nın mahcup karısı gülümser hastaneye ulaşıp kocasını sağ salim bulmak için kendini bir taksiye atmış. Jinekolog Tuğba Hanım da gümüş renkli Toyota'sına atladığı gibi soluğu hastanede almıştı. Ama arabasını caddenin üstüne dikkatsizce park ettiği için polislerden biri işi gücü bırakmış, yangına müdahale edecek araçların geçişine engel olan gümüş rengi Toyota'nın sahibini arıyordu. Kulaksız Ziya'nın karısı Munise çarşıdaydı. Çocuklara ayakkabı bakmış, çok pahalı olduklarını görünce bu sene de idare etsinler diyerek almaktan vazgeçmişti. Bir köşe başındaki kestane tezgahının önünde dikilirken itfaiye araçları geçmeye başladı. Yangının hastanede çıkmış olacağı aklının köşesinden geçmeyen Munise, Ziya'nın kestaneyi çok sevdiğini hatırladı, sıcacık bir sevgiyle paraya kıydı, kocasına götürmek üzere bir külah kestane alarak hastanenin yolunu tuttu. felaket bölgesine vardığında yangını görmüş, külahı fırlattığı gibi "Ziya!" diye bağırarak içeri koşmaya kalkmıştı. Ama itfaiyeciler Munise'yi tuttular, çektikleri şeridin arkasına gönderdiler. Ziya çok hızlı hareket ettiğini sanıyordu. Oysa otluk ekini etkisiyle hareketleri müthiş ağırlaşmıştı. Yangına müdahale etmeyi akıl edecek kadar kafası çalışıyorsa da, yerinden güç bela kaldırdığı yangın söndürme tüpünü çalıştırmayı başaramadı. Binadan dışarı çıkmıyor, boğazına dolan duman nedeniyle boğulurcasına öksürerek tüpü çalıştırmaya uğraşıyordu ki, içeri giren bir itfaiye eri Ziya'yı sürükleye sürükleye dışarı çıkardı. Kocasının sağ salim geldiğini gören Munise sevinçten düşüp bayıldı. Sigortalar atmış, kablolar erimiş, ampuller patlamış, elektrik kesilmişti. Naylon perdeler, plastik jalüziler eriyor, masalar, sandalyeler, tonlarca kağıt, kapılar, pencereler, duvarlar, yangının ulaştığı koğuşlardaki yataklar, dolaplar cayır cayır yanıyor. İtfaiye aralıksız su sıktığı halde yangın sönmek bilmiyordu. Bütün binayı yoğun, öldürücü bir duman kaplamıştı. Merdivenlerin ahşap korkulukları da tutuşunca, zaten dumandan göz gözü görmeyen binada hiç kimse merdivenlere yönelemez oldu. Özellikle kapalıda yatan hastalar tehdit altındaydı. Alevler henüz onların koğuşlarına ulaşmamıştı ama odalara yoğun bir duman dolmuştu. İtfaiyeciler ancak görevlilerde bulunan kapı kollarıyla açılabilen kapıları kırmaya, hastaları dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkmamakta direnenlerle mücadele ediyorlardı. Dört katlı hastanenin labirentten farksız olan planı kurtarma çalışmalarını engelliyor, yangın merdiveninin bulunmaması işi büsbütün zorlaştırıyordu. 53. ayrımın sonu. Sayfa 456.